Ayrım 6.
Bu kör Zülfo'nun kavalıdır. O yıllar baban Dicle İlköğretmen Okulu'nu bitirmiş, tayini Konya'nın bir Çerkez köyüne çıkmıştı. Kucağımda sen ve yükümüz bir kat yataktı. Hayatımda ilk kez köyümden çıkıp uzaklara gidiyordum. Daha 15 yaşımda bir anneydim. Elgani'den trene bindik. Ben kompartımanda çevreme korkuyla bakınırken baban alışveriş yapıp geleceğini söyleyerek dışarı çıkmıştı. Kucağımda sen vardın. O an birden şimdi çaldığın kaval sesiyle hıçkırarak ağlamaya başlamıştım. Sen de ağlamaya başlamıştın. Sonra tren düdüğü acı acı öttü, yola koyulduk. Bu kaval sesi benim için bir gurbet çığlığıdır. Çocukken anne oluşumdur, yitirdiğim gençliğim, yitirdiğim düşlerimdir dedi. Anamın söyledikleriyle anlamıştım ki aldığım kasetteki kavalı çalan Osman Şahin'in hikayesindeki Zülfo'dan başkası değildi. Hemen kasetin bir nüshasını Osman Şahin abiye postaladım. Aldığım uzun yanıtında minnet duygularını iletiyor ve onu kör Zülfo'nun kasetiyle anılarına taşıdığım için yüzlerce kez teşekkür ediyordu. Ayrıca anamı İstanbul'da konuk etmek istediğinde ısrarla belirtiyordu. Sonra Zülfo'nun hala Ergani'de kötü koşullarda yaşadığını öğrendim. O günler hem çok yoğun hem de ekonomik olarak sıkıntılıydım. Ergani'ye gidemedim ama Gündem gazetesi bürosuna haber bıraktım. 28 Nisan 1993 tarihli Gündem gazetesinde mukavva kutuların üzerinde tek odalı bir evde yaşayan Zülfo'nun haberi Ergani'deki Vivaldi başlığıyla çıktı. Artık yaşlılıktan konuşamıyor, sorulara yanıt veremiyormuş. Tek parti döneminde Hoşan Ovası'nın, Hilal Mağaralarının, Çayönü kabartmalarının, kısaca susturulmuş bir tarihin ve halkın çığlıklarını kavalıyla çalan Zülfo veya bir diğer adıyla Hafız diye yazıyordu gazete. 88 yaşında, yüzünde talanın paletleri ve postalları var. Yüzü Ararat Dağı gibi heybetli. Ama artık kaval çalamıyor deniliyordu. 1994 yaz aylarında Diyarbakır'a gidişimde oradan minibüsle Ergani'ye geçip ona vermek üzere ayırdığım bir miktar parayla Bakur Mahallesi'nde halk sanatçısı Kör Zülfo'yu aradım. Dilenci Zülfo mu? O öldü dediler. Bir ahir zaman dervişi İsmail Beşikçi. Dünyamızın postmodern olarak nitelenen bir sürece evrildiği öne sürülüyor. Ama özellikle Orta Doğu ve Balkanlar aklın değil barbarlığın diliyle yönetiliyor. Avrupa insanının ise yaşadığı yabancılaşma ivmesinde toplumsal tepkilerin artık iyiliş edildiği sosyologların da yargısı. Yeni çağın yeni insanının tarihin öznesi olmak gibi bir ütopyası da giderek kalmıyor. Türkiye ölçeğinde ise müthiş bir toplumsal kirlenme ürkütücü boyutlarda sürüyor. Bu kirlenmeden sokaktaki insan da, aydın da, bürokrat da herkes kendince pay alıyor ve yığınların uğruna öldükleri değerleri birer birer mevzi kaybederken doğrusu uğruna yaşanacak pek fazla bir şeyleri de kalmıyor. Siyasi iktidara gelince, Fikret Başkaya hocamın da vurguladığı gibi onların yeni paradigması yok. Türkiye'de ortalama insan, ortalama bilinçle sınırlandırılmış bir sahaya çakılıyor. Geriye ise bilincin ve bilinç üretmenin o belirlenmiş sınırların ötesine geçmek ve orada kaçınılmaz olarak bedel ödemek kalıyor. İsmail Beşikçi, bilincin belirlenmiş sınırlarının arka bahçesinde ödediği bedelle bir simge, bir misyon olmaktan öte belki de bir son örnek, son kale olarak duruyor. İnancın bir darı tanesiyle olsa koru onu. Montaigne gibi sözlerin 21. yüzyılda kağıt üstü sal sözler olarak kalacağını düşünüyorum. İşte o zaman yeni çağın yeni abdi ağalarına hiçbir İnce Mehmet baş kaldıramayacak. Varoşların Anadolu kokan kahvelerinde o sımsıcak sohbetlerin de unutulacağı gibi belki Ortega veya Mandel olmakta bir tarih dipnotu olacak. O büyük serüvenlerin vakur insanları kompütürlerin evreninde barınamayıp Yaşar Kemal'in o güzel atlarına binip gitmiş olacaklar. toplumların bukalalarının liberalizme endekslendiği bugüne bakıp gelecek yüzyıllara dair iyimser ütopyalar tasarlamak için benim ufkumda pek fazla done yok. Ama bildiğim Avrupa'nın nasıl yeni Voltaire, Rousseau, Diderot, Zola veya Sartre'lar bulamayacaksa 2000'li yılların sonrasının Türkiye'sinde de yeni bir İsmail Beşikçi olmayacak. İsmail Beşikçi bu ülkenin hapishanelerinde 20 yıla ulaşan bir süredir bedel ödüyor. Niçin? Bilincin belirlenmiş sınırların dışına çıktığı için. Düşüncelerine ve yazdıklarına katılsak ya da katılmasak İsmail Beşikçi upuzun hapishane yıllarından bugüne savunduklarından caymış mıdır? Elbette hayır. Sokrat ünlü savunmasında kendisini mahkum edenlerin yüzüne haykırıyor. Bunun utancı bana değil, beni mahkum edenlere aittir diyerek. Düşüncelerinden çeyrek yüzyıldır caymayan İsmail Beşikçi'yi mahkum edenlerin hiçbir uygar ülkenin değil bir aydına, herhangi bir yurttaşa da reva görmediği biçimde milyarlarla ölçülen para cezaları ve yüzyıllarla orantılı hapis cezaları vermesindeki ısrarın mantığı nedir? Beşikçi'ye böylesi cezalar öngören ve veren bir hukuk mantığının İsa'dan önce 106 yıllarında düşüncelerinden dolayı Romalı Cicero'yu yargılayan mantıktan farkı nedir? O günden bugüne binlerce düşün ve hukuk adamının nice çabayla ürettikleri çağdaş hukuk kavramlarının bizdeki hukuk anlayışına ciddi bir katkıda bulunamayışının nedeni nedir? Ya da Galile okullarda niçin anlatılır? Bir insanın düşüncelerinden dolayı 20 yıl hapishanede tutmanın mantığı yeni bir çağa ve yeni kuşaklara nasıl açıklanır? Ya aydınlarımız? İsmail Beşikçi'nin kendileriyle aynı takvim ve coğrafyada ödediği bedelle nasıl özdeşleşebilirler? Kendi pratikleriyle tarih boyu Beşikçilerin serüvenlerini rakı masalarında hangi postmodern ifadelerle kıyaslayabilirler? Biz aydınlara, gazetecilere, yazarlara ünlü Dreyfus olayında Emin Zola'nın hiç değilse kötü kopyaları olmakta düşmez mi dersiniz? Alışılagelmiş sığ ithamlarla süren aydın düşmanlığını ben de yatsıyorum. Ama bu ülkenin aydınları Jön Türklerden beri bilincin belirlenmiş sınırlarını aşmada niçin bu kadar çekimser diye sormadan da edemiyorum. Şimdi sabahtır. O küçük gövdeli, uysal görünümlü dev adam, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 5. Koğuşu'nun giriş kapısının eşiğinde bulunan ve bir üst katında ise arşivinin bulunduğu ranzasında tam 06:30'da koğuşta en önce uyanmıştır. Uyandığı yerden koğuş nöbetçisine sıcak bir gülücük uzatıp 07'de sabah sayımına çıkmıştır. Üzerinde kısalmış o aynı siyah pantolonu ve eski Sümerbank ayakkabıları ile yayıncısıyla kahvaltı öncesi volta attıktan sonra bir süre günün gazetelerine sessizce abanmıştır. Saat 09 sularında çalışmaya koyulurken postadan 3-5 merhaba çıkıp gelmiştir. Postadan merhabalar gelmiştir ama sizin merhabanız o merhabaların içinde var mıdır? Düşüncelerine katılsak, katılmasak, 20 yıldır doğruların ölümüne öznesi bir aydına bir kart bile atmamanın ya da onu büsbütün unutmanın etiğimizde yeri var mıdır? İsmail Beşikçi, biz dışarıdakilerin mayınlarla, kırmızı ışıklarla kuşatılmış hayatlarının ve bizlerin dışarının içerisindeki tutsaklığın içerideki özgürlüğüdür. O vuruldu, kent kaldı. O, hiçbir şeyin olması gerektiği gibi olmadığı bir dünyada, olması gerektiği gibi bir adamdı. Adı Erdinç'ti. Hayatın öz oğlu gibi sıcaktı gözleri, sıcaktı yüreği gibi. Bilirdi ki yaşamda bir şeyler hep yarım, yaşadıkları da bu yüzden hep biraz eksikti sanki. Yürürken, otururken, konuşurken beraberinde hep bir belkiyi taşıyor, yerinde duramayan kıpır kıpır bir serçeyi andırıyordu. Tertemiz yüzünü her sabah iş yerine götürüp getirerek hemşirelik yapan Meryem'i seviyordu. Jeoloji mühendisi olduktan sonra 1993 yılının ilk ayları Diyarbakır'a dönmüş, halkına gönül borcuyla birlikte bir yandan da eşya taksitleri ödüyordu. Geleceğe ilişkin projeler yapıyor, coşkuyla anlatıyordu. Düşlerine uzanmak için sabırsızdı. Nereden gelip nereye gittiğini biliyor, güvenmesi gerekenin önce kendi gücü olduğuna inanıyordu. O da dünyanın bir yerinde oturmuş, kendi gerçeğinde kendi türkülerini söylüyordu. Bölgeden Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan metropole göç sürüyordu. Faili meçhuller istihdam sorunu ve talan sürüyordu. Birileri oradan giderken o dönüyordu. Diyarbakır için durduğu yerde ter döküyordu. Bu kent boşalacak ve bir gün bizden başka kimseler kalmayacak diyordu. O kentin boşalması onun en büyük kabusuydu. Bu yüzden gidenleri, gidecekleri duydukça yüzünü dünyanın matemi kaplıyor, gözlerini kısıp uzaklara bakıyordu. Göçün, meçhullerin, yangınların ve kanların orta yerinde inadına yine bahar geliyordu. Baharın gelişi o talan iklimine yakışmıyor ama bir gün bir şeylerin düzeleceğine dair bir muştu oluyordu. Her bahar Diyarbakır'da On Gözlü Köprü'nün altından geçen Dicle'nin suları kabarıyor, Mardin Kapı mezarlığındaki genç öğülerin toprağında otlar, papatyalar bitiyordu. Hemen yanı başında Gazi Köşkü'nün yarım yüzyıllık ağaçları dallarına yeni tomurcuklar, yapraklar alıyor ve yağmur yağıyordu. Yağmur o kenti nice acıdan, ağıttan, kandan arıtıp yıkamak istercesine yağıyor, sonra diniyor ama kan sürüyordu. Ölülerimizi gömerken o an herhangi bir sokağın, herhangi bir evinde dünyaya yeni gelen bir çocuğun ağlayışı, yiten bir insanın ardından söylenen ağıtlara karışıyor, henüz kocaları faali belli olmamış kadınlar da ısrarla hamile kalıyordu. Ve Erdinç, bu kent boşalacak, bizden başka kimse kalmayacak diyordu. Erdinç, Meryem'i ülkesiyle, ülkesinin Meryem'le birlikte seviyordu. Erdinç de Meryem 1993 yılının ilk ayları Diyarbakır'da mütevazi bir törenle evlendiler. Gerçi takipler, tehditler, taksitler çok sıkıyordu ama değil mi ki hayat katlanmaya da yaşıyor olmaya da değerdi. Zaten o kan deryasındaki bütün çığlıklara ve ilenlemelere rağmen herkesin yüzünde yine de dünyaya gelmiş olmanın minnettarlığı okunuyordu. Erdinç 1993 yılı bahar ayları askerlik şubesinden arandığını öğrenince tecil için başvurup bu arada askeri hastaneye sevk ediliyordu. Sonrası bir gazetede iki sütuna bir haberdi. Diyarbakır askeri hastanesine sevk edilen jeoloji mühendisi Erdinç Başer'in cesedi birkaç gün sonra il dışında boğulup kurşunlanmış olarak bulundu. Babası ise Erdinç'in boğulmasında kullanılan nevresimin Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde kullanılan nevresimlerin tıpkısı olduğunu öne sürüyor ama hiçbir gazete bu ayrıntıları yazmıyordu. Erdinç'in melek yüzlü Meryem'i ise onun ölümünden sonra işini bırakıp aylarca süren bir savruluşu yaşadı. Aylarca sustu ya da hıçkırdı, yemeden içmeden kesilip iğne ipliğe döndü. Ama hayat devam ediyordu ve onu hayata yeniden bağlayacak bir sorumluluğu da vardı. O sorumluluk karnında taşıdığı Erdinç'in çocuğuydu. Meryem çocuğuna bakabilmek için yeni bir iş buldu. Onu son kez gördüğümde İstanbul'da küçük bir ev arıyordu. Bu satırları yazarken Erdinç'in çocuğu neredeyse bir yaşına gelmiş olmalıdır. Bu kent boşalacak. Gökyüzü uçaklara, kent yüzü namlulara kalacak. Bu kent boşalacak ve bizden başka kimse kalmayacak diyordu. O vuruldu, kent kaldı. Karanfil Ümit. Tarihin saklı mabedi diye nitelediğim Diyarbakır'ın Erganisi en fazla 30 bin nüfuslu viran bir ilçedir. Tek katlı ve geniş avlulu evleriyle daha çok bir köyü andırır. İlçede istihdam alanı yoktur. Bu yüzden Erganili ya tarım ve hayvancılıkla uğraşır veya devlet kapısında bir iş bakar. Ümit, ilçede kültür kitapçılığıyla uğraşan Hikmet Bey'in ikinci oğludur. 12 Eylül'ün o yoksul ilçede de kök söktürdüğü yıllarda Diyarbakır'da bir üniversite kazanır ve öğrenimi için Diyarbakır'a gelip 5. sınıf bir otele yerleşir. Okuyan, düşünen, araştıran ve kabına sığmayan Ümit, üniversite öğreniminin ilk yılında gittiği her yerde ilgi odağı olur. Dahice konuşmaları, kendine has giyimi ve ceketinin mendil cebine iliştirdiği bir kırmızı karanfille tanınır ve okulun bütün öğrencileriyle, hatta müstahdemleri ve öğretim üyeleriyle yakın ilişkiler kurar. Okul çıkışları, arkadaşları kahvelerde kağıt oyunlarına abanınca Ümit ise durduraksız şiirler yazar. Bir öğretim yılında sobasız ve camları kırık otel odasında 5 poşet dolusu şiir biriktirmiştir. 1984 yılında Ahmet Arif'in şiir kitabı Diyarbakır'da hem ilan edilmemiş biçimde yasaktır hem de bulunmamaktadır. Karanfil Ümit yüzlerce fotokopi çekip Diyarbakır'ın eğitim fakültesi öğrencilerini Ahmet Arif şiiriyle tanıştırır. Sabahları okula aç gider ama ceket cebine mutlaka bir kırmızı karanfil iliştirir. Karanfil Ümit hafta sonları gittiği Ergani'de de boş durmayıp köylere Koliler Dolusu kitabı ücretsiz gönderir. Bir gün Karacadağ'da Ücra Aşiret çadırlarına bir röportaj için gittiğimde başörtülü, mahcup bir genç kız kendisinde şiir kitabımın bulunduğunu söylediğinde irkilmiştim. Çünkü geceleri çıra yakılan ve suyun kuyudan çekildiği o çadırlarda el radyoları dışında kentlerde rastladığımız hiçbir şey yoktu. İnsanların nüfus cüzdanları bile yoktu. Orada koyun, çadır ve kaçak tütünden başka hiçbir şeye rastlamamıştım. Genç kız çadırın önündeki toprağa eşeleyip çıkardığı poşetin içinden benim Siste Kalabalıklar adlı ilk şiir kitabımı uzatmıştı. İlk sayfasını araladığım kitabımda Ergani Arkadaş Kitabevi kaşesi vardı. Karanfil Ümit yolun ışığın bile girmediği dağ köylerine kitapla girmiştir. Devletin giremediği uzaklığa o ulaşmıştır. Daha sonra İngilizceyi de söken Ümit, Arkadaş Kitabevi'nin kırık fotokopi makinesinde Arkadaş adlı bir kültür sanat dergisi çıkartır. O dergi Ergani'nin miladında bir ilktir. Dergi Küba'dan İngiltere'ye, Fransa'dan Japonya'ya kültür merkezleri ve devlet bakanlarına gönderir. Fidel Castro ve Mandela ile yazışmaya başlar ve önce 2000'e doğru dergisine, ardından Cumhuriyet Dergi'ye haber olur. Sonra fotokopi makinesiyle çoğalttığı dergisini İngilizce Türkçe olarak çıkarmaya başlar ve Ergani'den dünya çevre örgütleriyle de ilişkiler kurar. Karanfil Ümit öyle afili bir delikanlıdır ki okul arkadaşıyla da ilginç iddialara girer. Örneğin Yeni Zelanda'dan 10 güne kadar kitap getiririm der, kimse inanmaz ama o 10 gün sonra Yeni Zelanda Kültür Bakanlığı'ndan gelen bir koli kitaba iliştirmiş mektubu da okul arkadaşlarının gözüne sokar. Akşamleyin ise simidini yiyerek 5. sınıf otel odasında şiirler yazarak yatar. Karanfil Ümit'in yürürken bile yaşam ve enerji dağıtması Diyarbakır Eğitim Fakültesi'nin giriş kapısındaki sivil polislerin gözünden kaçmaz. Yürürken kendilerini umursamaz gibi bir de şarkılar söyleyen Ümit'in yolunu keserek bir sabah onu polis kulübesine sokarlar. Olup biteni uzaktan izleyen okul arkadaşları Ümit'in kulübeden dışarı çıkmasını heyecanla beklerler. Ümit gecikir. Kulübeden çıktığında ise yüzü o bildik yüz değildir. Hiç görmedik biçimde yüzü asılmış, kaşları çatılmıştır. Saatlerce ağzını bıçak açmaz. Arkadaşları ısrarla polis kulübesinde neler olup bittiğini sorarlar. Ümit'in yanıtı ise ceketinin iç cebindedir. Hiç konuşmadan ceketinin cebinde kırılmış karanfilini gösterir. Karanfili polisler tarafından kırılmıştır. O sıkı yönetim günlerinde kırmızı karanfil Ümit'in bayrağıdır. Karanfil onun simgesi onurudur. Bayrak düşmüş, onuru incinmiştir. Bu yüzden günlerce hiç konuşmaz, bozgun gezer. O günden sonra kimseler Ümit'in ceketinin mendil cebinde dipdiri ve kan kızılı bir karanfil göremez. Ümit, üniversiteyi bitirip Ergani'ye döner. Diyarbakır ve ilçelerinde kontr gerilla eylemleri başlamıştır. İnsanlar katledilirlerken kitap evleri ve sivil kültür merkezleri de birer birer yakılıp kundaklanmaktadır. Bela gelip Karanfil Ümit'i ve babası Hikmet Bey'i bulmakta gecikmez. Kitap evi kundaklanır. Yıllardır kültür hizmeti veren, içine dünyayı taşıyan ekmek teknesi bir gecede yerle bir olur. Fail tabii ki belli değildir. Ardından baba Hikmet Bey bir kalp kriziyle yitirilir. naaşını özeltim kuşatır. Ümit'in ve yakınların hiçbir illegal örgütle ilişkisi yoktur ama çağdaş kitaplar satması ve uluslararası kültür merkezleriyle ilişkiler kurması Ümit'in karanlık güçlerin ölüm listesine alınması için yeterlidir. Babasının naaşını kucaklamak ve onun mezarı başında bulunmak için yakınlarına yalvarır. Ama gidersen seni öldürecekler diyen akrabaları Ümit'i bir taşıta bindirip apar topar ilçe dışına çıkarırlar. Karanfil Ümit şimdi İngiltere'de dünya merkezli birçok çevre ve barış örgütünün yönetim kurulu üyesidir. İngiltere'de bazen işsiz kalır, gidip bulaşık yıkar, temizlik yapar ve oradan çıkıp ekolojik sorunlarla ilgili bir konferansa konuşmacı olarak katılır. Barış için, çevre sorunları için dünyanın bir ucunda çırpınır durur. Arada bir babasının naaşını bile kucaklayamayışının acısıyla sarsılır, Londra'dan Ergani'ye gözleri dolu dolu bin öpücük gönderir. Ergani'li Karanfil Ümit bizim kontrgerillayla, yoksullukla, gidişe dövüşe, yeryüzü insanı kalmaktaki ısrarımızın bir sembolüdür. Halen dünyamızda nükleer tehdit, barış ve ekolojik sorunlarla ilgilenen 7 ayrı örgütün yönetim kurulu üyesidir. Daha yüreği sapasağlam ama karanfili kırıktır. Sanki yeni doğmuş ve sanki yeni ölmüş için. Hafız Akdemir, 9 Haziran 1992 tarihinde evinden iş yerine giderken arkasından ensesine sıkılan tek kurşunla katledildi. O da her biri kavrulmuş leblebi tanelerini andıran ustura gülüşlülerden biriydi. Suçu gazeteci ve Kürt olmaktı. Onun biyografisi daha çok bir derviş sabrıyla dolaştığı cezaevleri ve yüzlerce daracık sokağıyla anılan Diyarbakır'ın Melikahmet semtinde geçen çocukluğuyla özetlenebilir. 1965 Diyarbakır doğumlu Hafız Akdemir henüz Diyarbakır Lisesi'nin 2. sınıfında 18 yaşında bir öğrenciyken tutuklanır ve 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırılarak değişik cezaevlerinde toplam 8 yıl yatar, ölüm oruçları ve açlık grevlerine katıldığı için kısmi felç ve sarılık geçirir. Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra gazeteciliğe başlar ve birkaç ay sonra Gündem gazetesi muhabirliği yaparken katledilir. Naaşı kaçırılır ve emniyetçe gömülür. Cezaevinden çıktığı günlerde beni aradığını öğrenmiştim, randevulaşmıştık. Onu ilk kez orada tanımış ve çok sevmiştim. Binlerden bir hafızı bu satırlardaki buruk sevgiyle anlıyorum.